Ayrım 2.
Şükrü Hoca Efendi onlara silah verememekten çok dertliydi. Ama üzüncünü belli etmemek için yara alaylı çıkıştı. Silahları yokmuş. Bakındı hele. Bir de gönüllü yazılacaklarmış. Vah vah. Köyünüzde odun kesmez misiniz siz? Evlerinizde nacakta mı yok sizin? Hadi koşun evlerinize de nacaklarınızı kapın gelin. Karalar Köyü Burhaniye'ye bir günlük yoldur. O yalın ayak 17 yiğit geriye dönüp köylerinin yolunu tuttular. 4 yıl boyunca büyük savaşta bulunmuş olan Yazman Hüseyin Hüsnü, Başkan Şükrü Hoca Efendi'ye, ''Hoca enişte, ne diye bu adamları silahsız cepheye gönderiyorsun?'' diye sordu. Şükrü Hoca Efendi, ''Sen anlamazsın.'' dedi. Az sonra da şöyle açıkladı. ''Başka ne yapabilirim? Hele bir cepheye gitsinler. Gitsinler de hiç olmazsa düşmana kalabalık görünsünler. Nasıl olsa bir kolayını bulurlar. Silahsız kalmaz onlar. Bir silahlı erimiz şehit düşünce hemen şehit arkadaşlarının silahını kapar, silahlanırlar.'' Ertesi gün Karalar Köyü'nden o 17 köylü yine Yayan Yapıldak Burhaniye'ye dönmüştü. Nice savaşlara girip çıkmış olan Yazman Hüseyin Hüsnü onları karşısında görünce kendini tutamayıp gülümsedi. Çünkü onların görünüşleri hiç de gülünmeyecek gibi değildi. Pek çok savaşa katılmış olan bu adamlar evlerinden aldıkları nacakları tüfek gibi omuzlarına asmışlardı. Başlarında duran Halil Çavuş'un omuzundaysa tırpan vardı. Halil Çavuş, ''Evde aradım taradım, nacağı bir türlü bulamadım. Ne yapayım? Ben de tırpanı aldım geldim. Tırpan da işimi görür.'' diyordu. Bunun üzerine Yazman Hüseyin Hüsnü dayanamayıp Halil Çavuş'a şöyle dedi. ''Bre Halil Çavuş, sen ki bunca savaşa girip çıkmış adamsın. Dövüşü savaşı iyi bilirsin. Karşımızdaki Yunan askerlerinin İngiliz malı kasalı tüfekleri var. Bilirsin, dokuzlu tüfekler. Sen böyle silahsız bir tırpanla onlara karşı ne yapacaksın?'' Halil Çavuş şu yanıtı verdi. Silahsız değilim ki cepheye gider gitmez hemen bu gece gönüllü nöbete girer, gece nöbeti tutarım. Nöbetteyken gecenin karanlığında süzülür, düşman içine atlarım. Elimde tırpanım var ya, önüme çıkan ilk düşman askerinin kellesine bir tırpan çalar, alırım elinden tüfeğini. İşte silahlandım gitti. Halil Çavuş'un arkadaşları da söze atıldılar. Bizim de nacaklarımız var ya, sen hiç kaygılanma efendi, biz bir kolayını bulur silahlanırız. Karalar Köyü'nden o 17 yiğit, gönüllü yazıldıktan sonra omuzlarında nacaklarla, tırpanla cepheye yöneldiler. Savaşa girdiler, düşmanın karşısına dikildiler. Yazman Hüseyin Hüsnü çok merak ettiği için bu 17 yiğitin ne olduğunu, sonlarını öğrenmek istedi, onları izledi. Gerçekten de Halil Çavuş'la iki köylüsü daha cepheye gittikleri ilk gece gönüllü nöbet tutup düşmandan tüfek almayı başarmıştı. Ama onlardan biri daha o gece şehit düşmüştü. Bilindiği gibi savaş Türk ordusunun utkusuyla sonuçlandı. Ama bu 17 yiğit savaşçının hiçbiri köyüne dönemedi. Burhaniye Kurtuluş Savaşımıza 1364 asker vermiş, bunlardan 964'ü şehit düşmüştü. Sağ dönen 400 savaşçının da çoğu elden, ayaktan, gözden yoksun kalmış savaş sakatıydı. Eşi bulunmaz bir cimri. Yunan ordusu 15 Mayıs 1919'da İzmir'i işgal etmişti. Bu sırada Ayvalık'ta Türk ordusunun 172. alayı vardı. 172. alayın komutanı Yarbay Ali Çetinkaya beydi. Bu alayın erlerinin çoğu Büyük Dünya Savaşı'na katılmış gazilerdi. Bu erler askerlik görevlerini bitirdiklerinden birkaç gün sonra terhis olup köylerine döneceklerdi. Evlerine gidecekleri için sevinçliydiler. O günlerde Ayvalık koyuna iki Yunan torpidosu gelip demirlemişti. Bu torpidolarda Yunan deniz erlerinden başka Yunan piyade erleri de vardı. Gemilerde piyade erlerinin bulunması Yunanlıların Ayvalık'a asker çıkaracaklarını gösteriyordu. 172. Alay Komutanı Yarbay Ali Bey, işgalci Yunanlılara karşı koymaya, düşmana karşı direnmeye karar verdi. Ama İstanbul'daki padişah hükümeti Yunanlılara karşı direnilmesini istemiyordu. Yarbay Ali Bey, 172. Alay'ın erlerini, erbaşlarını, assubay ve subaylarını toplayıp onlara şöyle dedi. Arkadaşlar, biliyorum. Büyük savaşın yorgunluğunu bile daha üzerinizden atmadınız. Büyük savaşta silah arkadaşlarınızdan çoğu şehit düştü. Sizler de kanlarınızı döktünüz. Sizlerden artık hiç kimsenin bir görev istemeye hakkı yoktur. Birkaç gün sonra terhis olup köylerinize gidecek, evlerinize dönecek, ailelerinize kavuşacaksınız. Ama biliyorsunuz İzmir'imizi düşman işgal etti. İşte görüyorsunuz, karşımızda da düşmanın iki savaş gemisi duruyor. Belki bugün, belki yarın bu iki düşman gemisi Ayvalık'ı top ateşine tutacak. Yunan askerleri Ayvalık'ı da işgal edecek. Biz yurdumuzun bu bölümünü düşmana bırakıp evlerimize gidemeyiz. Bu görevi sizden ben istemiyorum. Ana yurt istiyor. Yurdumuzu savunmak için benimle burada kalıp savaşmak isteyenler şu yana geçsinler. Hayır, biz savaşmaktan çok yorulduk. Bundan sonra artık askerlik yapmayız diyenler de haklıdırlar. Onlar da silahlarını bıraksınlar, güle güle evlerine gitsinler. Yarbay Ali Bey, yüzü gülmez, sert görünüşlü, duygularını dışa vurmaz bir askerdi. Ama erlerine bu sözleri söylerken o denli duygulanmıştı ki gözleri buğulanmış, sesi titremişti. Dudaklarından bir hece daha çıksa yıllarca savaş alanlarında vuruşmuş o yiğit yarbayın gözlerinden yaşlar boşanacaktı. Komutanlarının bu sözü üzerine 172. alayın tek eri bile silahını bırakmadı. Hepsi birden yurtlarını savunmak için alay komutanlarının gösterdiği yana geçti. Hükümet işgalci Yunanlılara karşı direnilmesini istemediğine göre direnişe geçen 172. alay hükümete karşı geliyor demekti. Bu durumda hükümet 172. alayın gereksinmelerini karşılamayacak, giderlerini sağlamayacaktı. Alaydaki subayların, assubayların, erlerin yiyecekleri, giyecekleri, yakacakları, yunacakları, sonra hayvanların yemleri, kısacası bütün bu gereksinmeler nasıl, nereden sağlanacaktı? 1919 yılının 26 Mayıs günüydü. Yunan ordusu İzmir'i işgal edeli 11 gün olmuştu. İşte o gün Yarbay Ali Bey atına atlayıp Ayvalık'tan Burhaniye'ye geldi. Burhaniye'deki tanıdıklarından zeytinyağı fabrikası sahibi Ali Osman Ağa ile bu konuyu konuştu. Ali Osman Ağa, Burhaniye'nin ileri gelenlerini çağırdı. Tüccar Hacı Talih Bey'in yazıhanesinde gizli bir toplantı yaptılar. Yarbay Ali Bey o toplantıda bulunanlara şöyle dedi. Burhaniyeliler alayımın her türlü gereksinmesini sağlarsa, yiyeceğini, giyeceğini, hayvan yemini verirse ben hükümete karşı gelip alayımla düşmana karşı direneceğim. Burhaniye'nin ileri gelenleri Ali Bey'in bu önerisini benimsediler. Bu iş için Burhaniye Hakları Savunma Derneği Müdafai Hukuk Cemiyeti kuruldu. Müderris Şükrü Hoca Efendi bu derneğin başkanlığına seçildi. Tüccar Hacı Talih Bey de derneğin levazım işleri yönetmenliğine getirildi. İlk toplantıda düşmana karşı direnmek için 172. alaydan başka bir de sivillerden oluşacak bir milis alayının kurulmasına karar verildi. Bundan sonra Burhaniye'ye çok yakın olan Havran ve Edremit ilçelerinde de hakları savunma dernekleri kuruldu. Yoksul Burhaniye halkı 172. alayla milis alayını besleyemez. Bu iki alayın tüm gereksinmelerini karşılayamazdı. Havranlılarla Edremitliler de bu yurt görevine katıldılar. İki alayın giderlerinin %45'ini Edremitliler, %30'unu Havranlılar, %25'ini de Burhaniyeliler karşılıyordu. İlk ağızda o günün parasıyla 74 bin lira, bugün için 2 milyon lirayı aşkındır. 10 bin şinik buğday, 1 şinik 15 kilo olduğuna göre 150 bin kilo buğday. 320 koyun toplanarak bu iki alayın bir süre için gereksinmesi sağlandı. Alayların giderlerini sağlamada zorluk çekiliyordu. Başkan Şükrü Hoca Efendi derneğin bir toplantısında şöyle dedi. Arkadaşlar, varlıklı olanlara zenginliklerine göre salma koyacağız. Başka umarımız yoktur. Parası olan para, malı olan mal verecek. Herkes olanını bağışlayacak. Bunun üzerine o toplantıda bulunan üyeler kendilerinden yardım istenilecek varlıkların adlarını saymaya başladılar. Üyeler bağış alınacakların adlarını söylüyor, derneğin yazmanı olan Hüseyin Hüsnü, Develi de bu adları bir deftere yazıyordu. İşte böylece para ve mal istenilecek kişilerin adlarıyla her adın yanına da o kişiden nice mal ya da para alınacağı yazılarak bir salma listesi yapıldı. Bu listedeki adlar arasında bir de Çoruk köyünden Çapkınoğlu Hasan Ağa adı vardı. Bu adın yanına 500 çinik buğday salma yazılmıştı. Çoruk köyünden Çapkınoğlu Hasan Ağa'nın adı söylenip listeye yazılırken oradakiler alaylı alaylı gülümsemişlerdi. Çünkü bu Hasan Ağa onların tanıdığı en cimri kimseydi. Dünyada ondan daha pintisi olamazdı. Çok zengin olduğunu herkes biliyordu ama kimseye bir şey verdiğini, bir yoksula yardım ettiğini gören olmamıştı. Ondan para ya da mal istemek, canından can koparmak demekti. Biriktirdiği altınları tenekeye doldurup toprağa gömdüğü söylenirdi. Salma listesine yazılanlara gidip biçilen salmayı vermeleri istenecekti. Ama oradakilerden hiç kimse salma istemek için Çoruk köyünden Hasan Ağa'ya gitmek istemiyordu. Çünkü onun bir şey vermeyeceği belliydi. Bu Hasan Ağa çok yaşlıydı. Bu denli yaşlı ve zengin bir adamın bu denli eli sıkı olmasına herkes şaşar kalırdı. Onun dillere söylence olmuş pintiliği üzerine pek çok olay anlatılırdı. Pazara gitmek için köyünden Burhaniye'ye geleceği zaman yolda yürürken aşınıp eskimesin diye ayağından ayakkabısını çıkarıp koltuğuna sıkıştırırdı. Burhaniye'ye dek yalın ayak gelirdi. Burhaniye'ye girerken ayakkabısını giyerdi. Akşam olup da köyüne dönerken yine ayakkabısını ayağından çıkarıp koltuğunun altına kor, köyüne dek yalın ayak giderdi. Eskimesin diye giymeye kıyamadığı ayakkabısı da o zaman 22 kuruştu. Onca zengin, onca varlıklı olan Hasan Ağa para harcamaktan çok sakınırdı. Parası gidecek diye ödü kopardı. Öyle eli sıkı bir adamdı ki Burhaniye'ye gelişlerinde onun bir çay evine oturduğunu, bir bardak çay ya da bir fincan kahve içtiğini gören olmamıştı. O kocamışlığıyla Burhaniye'ye dek yayan ve yalın ayak yürümekten çok yorulduğu için Burhaniye'ye gelince alandaki koca çınara sırtını dayar, orada bir süre soluklanıp dinlenirdi. Bu çınarın önündeki çay evinde oturanlardan onu tanıyanlardan biri, ''Hasan Ağa gel buyur bir yorgunluk kahvesi iç.'' diye çağırsa gitmezdi. Para kendisinden çıkmasa da alışkanlık olur korkusuyla ısmarlanan çayı, kahveyi bile içmezdi. Ona çay kahve ısmarlayanlara günün birinde kendisinin de çay kahve ısmarlaması gerekeceğini düşünürdü. O zamanın parasıyla bir fincan kahve 10 paraydı. Hasan Ağa 10 paraya bile kıyamazdı. İşte bu denli cimri olduğu bilinen Hasan Ağa'ya salma almak için oradakilerden hiçbiri gitmek istemeyince Hacı Talih Bey derneğin yazmanı Hüseyin Hüsnü'ye ''Senin dilin tatlıdır, ağzın laf yapar, var sen git iste.'' dedi. Hüseyin Hüsnü Çoruk köyüne gitti. Salma alacağından umutsuzdu. Köy kahvesine girdi, kahvede gördüğü köyün korucusuna Hasan Ağa'yı çağırmasını söyledi. Az sonra korucu Hasan Ağa'yı köy kahvesine getirmişti. Hüseyin Hüsnü köy kahvesinde oturanların da duyacağı bir sesle ''Hasan Ağa amca, Müdafaa-i Hukuk Cemiyeti sana 500 çinlik buğday salma yazdı.'' dedi. Hasan Ağa ''Bana çok salma koymuşsunuz yigen.'' dedi. Hüseyin Hüsnü de ona ''Allah daha da çok versin, sende çok var Hasan Ağa amca.'' dedi. Bunun üzerine Hasan Ağa ''Öyleyse kalk yürü.'' dedi. Hüseyin Hüsnü'nün bileğinden tuttu, bileğini bırakmadan onunla yürüdü. Tahtadan yapılmış bir büyük ambar önüne geldiler. Ambarın uzunluğu 20 metre vardı, belki de daha uzundu. Hasan Ağa anahtarıyla ambarın kapı kilidini açtı, ambara girdiler. İçeri girince Hüseyin Hüsnü şaşıp kalmıştı. Çünkü içerisi tahılla doluydu. Ambarda tahta perdelerle ayrılmış 11 bölüm vardı. Her bölüm silme, tepeleme tahılla dopdoluydu. Hasan Ağa her bölümü Hüseyin Hüsnü'ye ayrı ayrı gösterip, ''İşte bu bölmede buğday var. Bu bölmede arpa dolu. Bu bölmeye de çavdar yığdık. İşte burası da yulaf bölmesi dolu.'' diyordu. Hüseyin Hüsnü şaşkınlıktan konuşamıyordu. Sanki düş görüyordu. Hasan Ağa sözünü sürdürdü. ''Bana 500 çinik buğday mı saldınız? Neye bu kadar az salma koydunuz bana yeğen? İki alaya 500 çinik buğday yeter mi hiç? Bak yeğen, bu ambardaki salt buğday 6200 çinik. Buğdaylar da arpalar, yulaflar, çavdarlar da hepsi. Burada her ne varsa hepsi Kuvayi Milliye'nin, hepsi askerlerimizin. Alın götürün. Taşıma için araba isterseniz arabalarım da var. Arabalarımı da alın götürün. Onlar da askerlerimizin. Yedirin tahıllarımı askerlerimize. Buradakiler yetmezse hiç kaygılanmayın. Daha da bulur buluştururuz. Her ne isterseniz, her neyim varsa varımı yoğumu vereceğim. Bende yoksa olanlardan ödünç alıp borç alıp vereceğim. Başka hiçbir umarımız kalmadı yeğen. Yeter ki gavuru buralara sokmayın. Evimde odamın duvarına asılı bir tüfeğim var. Salt bir onu veremem. Çünkü onu kendime ayırdım. Yaşlıyım diye tüfek kullanamam belleme. Düşman buralara dek girerse o tüfekle namusumuzu koruyup savunacağım ölene dek. Hadi şimdi var git güle güle. Bu dediklerimi böylece bir bir anlat. Güle güle. Benden selam söyle Hacı Talih'e. Hüseyin Hüsnü Burhaniye'ye döndü. Burhaniye Hakları Savunma Derneği'nin 9 üyesi yine Hacı Talih Bey'in yazıhanesinde toplanmıştı. Hüseyin Hüsnü içeri girince ne haber getirdi diye üyelerin hepsi merakla ona baktılar. Dünyanın en cimri adamı olarak bildikleri Çoruk Köyü'nden Hasan Ağa'dan ne haber getirmişti? Yazman Hüseyin Hüsnü olanları anlattı. Hasan Ağa'nın sözlerini onlara iletti. Bu sözleri duyunca oradakilerin başları önlerine eğildi. Bir derin sessizlik oldu. Burhaniye'nin yaşlı ileri gelenlerinin gözlerinden yaşlar süzülüyordu. En çok üzülen de Hacı Talih Bey olmuştu. Ağladığı görülmesin diye yazıhaneden çıkmıştı. Koca adam kendini tutamamış, hüngür hüngür ağlıyor. Bir yandan da sesi titreyerek, ''Hiç kimse için kötü düşünmeyeceksin.'' diye söylenip duruyordu. Türkiye'li bir Rum'un yiğitliği. Büyük emperyalist devletler kendi çıkarları için zaman zaman küçük ülkeleri birbirlerine düşman ederler. Birinci Dünya Savaşı'ndan sonra emperyalist devletler Yunanistan'ı komşusu Türkiye'ye saldırması için kışkırttı. Yunanistan bu kışkırtmalarla gerçekleşemeyecek düşler arkasından koştu. Komşusu Türkiye'ye saldırdı. Birinci Dünya Savaşı'ndan yenik çıkan Türkiye yoksul düşmüştü, yorgundu. Yunanistan bunu fırsat saydı. Yunan ordusu Türkiye'ye saldırmadan önce Türkiye'de yaşayan Rumlarla Türklerin arasında hiçbir çatışma, anlaşmazlık yoktu. Aralarında hiçbir ayrım olmadan yaşamaktaydılar. Türkiye'li Rumların ekonomik durumları Türklerden çok daha iyiydi. Yunan ordusu 15 Mayıs 1919 tarihinde İzmir'e çıkınca o zamana değin Türklerle eşit yaşamakta olan Rumlar Türkiye'ye sahip çıkmaya kalktılar. Ama Türkiye'li bütün Rumlar bu düşüncede değildiler. Yunan ordusunun Türkiye'ye saldırısının yanlış olduğunu bilen, Türklerle çatışmayı doğru bulmayan Rumlar da vardı. Yunanistan'ın emperyalist devletlerin kışkırtmasıyla kurduğu düşün hiçbir zaman gerçekleşmeyeceğini biliyorlardı. Yunan ordusu İzmir'i işgalinden 13 gün sonra 28 Mayıs 1919'da Ayvalık'ı işgal etti. 172. Alay ve Milis Alayı'nın yiğitçe savunması karşısında Yunanlıların ilerlemesi çok zor oldu. Türk askeri yurdunu karış karış savundu. Yunan birliklerini bir yıl dört ay oyaladıktan sonra Yunan birlikleri ancak Burhaniye'ye girebildi. Güzel bir yaz günüydü. Burhaniye işgal edilince Burhaniye'li Kuvayi Milliyeciler de dağıldılar. Her biri bir yana gitti. Burhaniye Kuvayi Milliyecilerinin yazmanı olan Hüseyin Hüsnü silahını alıp Burhaniye'den çıktı. Havran'a gitti. Orada bir arkadaşının yanına sığındı. Önde dış düşman Yunan ordusu, arkada da iç düşman Anzavur çetesi vardı. Hüseyin Hüsnü içteki, dıştaki iki düşman arasından kendini sıkıştırılmış sandı. 6 gün Havran'da kaldıktan sonra dayanamadı, gizlice Burhaniye'ye döndü. Düşman yönetimi altındaki Burhaniye'yi görünce içi yandı. İşgal birliğinin komutanı Burhaniye'deki her eve ak bayrak asılmasını buyurmuştu. Ak bayrak teslim olunduğu anlamına geliyordu. Yunan askerlerinin zoruyla her eve ak bayrak çekilmişti. Bayrak bulamayanlar da bayrak yerine evlerinin pencerelerinden ak yatak çarşafları, uzun ak örtüler sarkıtmışlardı. Pencerelerden sarkan bu ak bezler yerlere dek uzanıyor, rüzgarda dalgalanarak savruluyordu. Yine işgal komutanının buyruğuyla geceleri her evin penceresinde ya da kapısında fener yakmak zorunluydu. Evine ak bayrak asmayanları, gece fener yakmayanları Yunan askerleri dövüyordu. Bunca yıl savaşmış, bunca acı çekmiş, bunca ölüm görmüş olan Hüseyin Hüsnü, Burhaniye'yi bu durumda görünce kendini tutamayıp ağladı. Büyük savaşın 4 yılı boyunca bunun için mi çöllerde kavrularak, Kafkas soğuklarında donarak düşmanla savaşmıştı? Bu acı günleri görmek için mi Kuvayi Milliyeci olarak çalışmış, ölümü göze almış, canını ortaya koymuştu? Gizlice evine geldi, çok iyi bir kadın olan analığı onu görünce, ''Nerelerdeydin? Günlerdir baban seni arıyor. Şimdi de yine seni aramaya gitti.'' dedi. Babası eve dönünce Hüseyin Hüsnü'ye çıkıştı. Babasına göre Hüseyin Hüsnü, padişah buyruğuna karşı gelmemeli, Kuvayi Milliyeci olmamalıydı. Hüseyin Hüsnü kendini yapayalnız duydu. Umutsuz, umarsız kalmıştı. Bu utanılası durumdan kurtulmak için kendini öldürmeyi bile düşündü. Ama iyi yürekli analığı bu niyetini sezdiği için onu gece gündüz hiç yalnız bırakmadı. Yunanlılar Kuvayi Milliyecileri tutukluyorlardı. Bu yüzden Hüseyin Hüsnü evinden dışarı çıkamıyordu. Türkler arasında ne yazık ki pek az da olsa düşmanla işbirliği yapanlar vardı. Bunlar işgalci düşmana yaranmak, böylece kendilerine çıkar sağlamak için düşman subaylarının buyruğuna girmişlerdi. Güvenilir bir kişi olmadığından Kuvayi Milliye'ye alınmamış birisi vardı Burhaniye'de. İşte bu adam Burhaniye işgal edilince düşmanla işbirliği yapmış, Burhaniye'deki Yunan Birliği komutanının buyruğuna girmişti. İşte bu hain, Burhaniyeli Kuvayi Milliyecilerin kimler olduklarını gösteren bir liste yapıp Yunan komutanına verdi. Yunanlılar da bu listedekilerden ele geçirebildiklerini yakaladılar. Burhaniye'ye dönüp babasının evine sığınışının ikinci günü Hüseyin Hüsnü'yü de Yunan askerleri evinden aldılar. Yunanlılar yakalayabildikleri Kuvayi Milliyecileri Burhaniye'deki Rum okuluna kapadılar. Bu Rum okulunu Yunanlılar cezaevi yapmışlardı. Kuvayi Milliyecileri büyük bir odaya doldurmuşlardı. Bu olayı üzgü çeksin diye Müdafaa-i Hukuk Cemiyeti Başkanı Müderris Şükrü Hoca Efendi'ye sildirip süpürtüyorlardı. Başka biri bu işi yapmaya kalksa Yunan askerleri bırakmazlar, ille de Hontres Hoca süpürecek derlerdi. Hontres Hoca Türkçe'de kalın hoca demekti. Yunan subayları Şükrü Hoca Efendi'ye andart yani eşkıya derlerdi. Burhaniye'yi işgal eden Yunan Birliği'nin komutanı Mavrimati adında bir yarbaydı. Mavrimati 120 kilo ağırlığında iri yarı bir adamdı. Yarbay Mavrimati tutukladığı Burhaniyeli Kuvayi Milliyecileri sorguya çekmeye başlamıştı. Sorgu sırası Hüseyin Hüsnü'ye gelmişti. Genç Kuvayi Milliyeci'yi kapalı olduğu odadan alıp Yarbay Mavrimati'nin karargahına getirdiler. Mavrimati Burhaniye'de Hacı Ali Efendi'nin evini kendine karargah yapmıştı. Hüseyin Hüsnü'nün sorgusunda Apostol adında Burhaniyeli bir Rum genci tercümanlık yapıyordu. Bu apostol eskiden beri Hüseyin Hüsnü'nün arkadaşıydı. Yarbay Mavrimati tercüman apostol aracılığıyla Hüseyin Hüsnü'ye şöyle dedi. Burhaniyeli Türkler senden şikayetçi. Halk bu Kuvayi Milliyeciler bizi soydu. Zorla malımızı paramızı aldılar diyor. Neden kendi halkınızı soydunuz? Aldığınız paralar, mallar ne oldu? Nerede? Yarbay Mavrimati Burhaniye halkının hakkını sözde savunur görünmeye çalışıyordu. Böylece Burhaniyelilerle ilişkilerini yoluna koyabileceğini sanıyordu. Hüseyin Hüsnü yine tercüman apostol aracılığıyla Yarbay Mavrimati'ye şu cevabı verdi. Biz o paraları, o malları halkımızdan kendimiz için almadık. Benim varlığım bana yeter. Halktan topladığımız malın, paranın 10 parası boğazımızdan geçmedi. Biz o paraları, malları sizi yurdumuzdan kovmak, düşmanımızı denize dökmek için harcadık. Halkımızın kendi isteğiyle verdiği bağışların bütün hesabı kuruşu kuruşuna defterde yazılıdır. O defter şimdi sizin elinizde bulunuyor. Kimlerden ne aldığımız, aldıklarımızı nerelere harcadığımız defterde yazılı. Açın bakın. Hüseyin Hüsnü'nün cevabı çok sertti. Onun sözlerini apostol Yunanca'ya çeviriyor, bir yazıcı Yunan çavuşu da yazıyordu. Hüseyin Hüsnü'nün sözlerine Yarbay Mavrimati o denli kızdı ki ona arkasını dönüp pencereden dışarı bakmaya başladı. İki eli arkasında bağlıydı. Avucunda tuttuğu kamçısını sinirden çizmesine vuruyor, bir ayağını da titretip duruyordu. Burhaniyeli apostol Yarbay Mavrimati'nin çocukluk arkadaşı Hüseyin Hüsnü'ye bir kötülük etmesini istemiyordu. Onun için ona yavaşça "Vre Hüsnü, konuşma böyle sert, çok kızdı, böyle konuşursan dövecek seni." dedi. Apostolün bu sözleri anlaşılsa başı derde girerdi. Yarbay Mavrimati başını pencereden çevirmeden şöyle dedi. Sen bir subaysın, padişahının buyruğundasın. Padişahının buyruğuna karşı gelerek kendiliğinden nasıl görev alabilirsin? Niçin it kopukla işbirliği yaptın? Subaylığa yakışır mı bu yaptığın? Apostol yine ters bir şey söyleyip Mavrimati'yi büsbütün kızdıracak diye çekindiğinden yalvarırcasına Hüseyin Hüsnü'nün yüzüne baktı.